Herkese merhabalar. Bugün ve önümüzdeki birkaç podcast biraz Budizm'den yararlanmak istiyorum. Biraz kopya çekeceğiz yani. Benim kişisel fikrim ama bunu paylaşan insanların olduğunu biliyorum. Yalnız paylaşmayanları da biliyorum. Yani onu da söylemek gerekiyor. Benim kendi ilgilendiğim Budizm dalı diyeyim. Çok doğru bir tabir değil ama hani Budizm derken çok geniş bir şey. Ben bütün genişinden bahsetmiyorum. Kendi okuduklarımdan bahsediyorum. Bunun örneğini vermiştim hani ismi vermiştim size. Ben onunla stoacılık arasında çok benzerlikler görüyorum. Bence aydınlanmış kişiyle özellikle Seneca'nın bahsettiği bilge kişi birbirlerine çok benziyorlar. Dolayısıyla stoacı bilge ile Buda tırnak içinde söylüyorum. Çünkü Buda aydınlanmış kişi demekti hatırlarsak. Birbirlerine çok benziyorlar. Dolayısıyla Buda'nın öğretisi var bir tane başlarda verdiği. Yani çok teknik böyle Budizm anlattığım yani misyoner bir podcast olmayacak. O yüzden öyle düşünmeyin. 8 aşamalı yoldan bahsediyor Buda aydınlanmaya giden. Bu aşamalardan bahsedeceğiz aslında. Bunlardan ilki de doğru görüş. Öyle çevrilmiş. Doğru görüş aslında şu. Direkt tanım yapmayacağım elbette. Bir şeylerden bahsedeceğim sonra bağlayacağım oraya. Daha önceki podcastlerde de sürekli söylüyorum. Budizm'e göre en azından ve bu yine aynı şekilde stoacılıkta da var. Bir insanın içinde tüm tohumlar var. Bir insan gerçekten her şeye muktedir. Hem pozitif hem negatif şeylere. Yani bir insan birini de öldürebiliyor. Savaşlarda görüyoruz. Bir insan birini çok sevebiliyor. Bir insan kibar olabildiği gibi kaba da olabiliyor. Yani her şeyi yapabiliyoruz biz. Bunun da örneğini verirken tohum örneği çok verilir sık sık. Yani bir insanın içinde tüm tohumlar var. Biz bunların hangisini sularsak o yeşeriyor. Yani bir insanın yaptığı eylemlere baktığımızda bunu anlamlandıramıyoruz ya bazen. Çok normal çünkü bizde o tohumlar hiç sulanmadığı için biz onu bilmiyoruz. Hani şöyle bir portakal yemeyen bir insana portakalın tadını nasıl anlatamazsanız biz de o insanların aslında yaptığı şeyleri tam olarak anlayamıyoruz. Zaten daha önce de konuşmuştuk başka podcastlerde. Anlamaya çalışmak önemli diye. Hani çünkü onu yapma nedenleri var. Belki bilinçli şekilde kendisini beslememiş olabilir. Yani sulama ile besleme örneğini beraber kullanıyorum. Etrafındakilerden o şekilde beslendiği için daha henüz kendi akli melekeleri yokken yani onlar üst tarafta yani onlar yeşermiş onlar büyümüş. Şimdi bizim onların suyunu kesip aslında insanlarda gelişmesini istediğimiz özellikleri sulamamız gerekiyor. Aslında konuya direkt girdim ama gireyim yani başlarda bunları konuşmak bence daha güzel. Şu örnek gerçekten çok hoş. Bir düşünelim lütfen. Mutsuz bir insan hayal edin. Sevdiğiniz bir insan olsun mümkünse. Siz mutsuz insan somurtur mesela. Şimdi siz somurtan bir insana somurtarak onu daha iyi hissettirebilir misiniz? Hayır. Değil mi? Onu iyi hissettirmek için ne yapmak gerekiyor? Gülümsemek gerekiyor. Ona pozitiflik gerekiyor. Yani onun o pozitif şeylerini sulamak gerekiyor. Şimdi bizde şöyle bir olay var işte. Sulamaya gayret ettikten sonra başaramazsak eğer ki biz başarıyı burada çok kısa bir zaman aralığıyla ölçüyoruz. Çünkü bir insanı mutsuz eden tek bir an olmuyor aslında. Başka şeylerin birikimi oluyor. Ama bir anda mutlu olsun istiyorsa bu mümkün değil. Burada da aslında mevzu şu. Şunu unutuyoruz yani şu gerçekliği. Markus bundan bahsediyordu. Ben ne yapmak istedim? Zaten her zaman iyi bir insan olmaya gayret ediyoruz. Ben bu insanı daha mutlu hale getirmek istedim. Peki onun mutlu olup olmaması benim elimde mi? Değil. Ne benim elimde? Bu gayreti göstermek. Ve bu gayreti elbette ki hani vazgeçmeden ısrarla, tabii böyle şey değil bu. Hani böyle hastalıklı bir ısrardan, bir obsesyondan bahsetmiyorum. Hani vazgeçmeden, daha doğrusu onun mutsuzluğunun diyeceğim şimdi, bize geçmesini engelleyerek onu yükseltmeye çalışacağım. Ve ben bunu yaptıktan sonra gerisine benim kontrolümde değil diyor. Ben elimden geleni yaptım. Yani ben somurtmadım. Onun enerjisinin beni düşüreceği yerde ben kendi enerjimle onu yükseltmeye gayret ettim ve düşmedim. Yani bizim başarabileceğimiz tek şey bu. Buraya nasıl girdim? Birden çok derine girdim. Her neyse. Dolayısıyla bu hani tohum diyorduk. Bu tohumların nasıl sulandığı önemli. Şimdi doğru görüş ne? Ya da doğru bakış. Hangi besin kaynakları hangi tohumları suluyor? Bunu görebilmek. Bunu da aslında al yani bunun biraz kriptik olacak ama bu aşamada şöyle bir bırakayım. Doğru görüş bu. Yaptığımız şeylerin bizi nasıl beslediğini anlamak ve hangi eylemlerin bizi nasıl beslediğini anlamak. Tabii Burada yalnızca bizden bahsetmiyoruz. Etrafımızdaki insanları da anlamamız gerekiyor. Çünkü bu portakal örneğini ondan verdim. Hani portakal yememiş birine onun tadını anlatamazsınız. O yüzden henüz bazı şeyleri tecrübe etmemiş insanlara onu anlatmak yerine onların o istediğimiz tohumlarını sulayabilme imkanını da onlara vermek gerekiyor. Yani biz onu sulayacağız. Bir, gülümseme örneği oydu aslında mutsuzlukla ilgili. İki, öyle bir ortam sağlamaya çalışacağız. Yani bunu özellikle çocuklara düşünüyorum ben, hani bu örneği. Çünkü yani çocuklar biliyorsunuz biz ahlak sahibiyiz. Çünkü bunu öğrendik. Nasıl yaşanacağını biz öğrendik. Çocuk onu bilmiyor henüz, o da öğrenecek. Şimdi o çocuğu öğretirken bunu yapma, bu sana çok zararlı dediğinizde aynı portakal şeyi bilmiyor ki zarar, nasıl bir zarar yaşayacağını bilmiyor. Şimdi ben demiyorum ki ona potansiyel olarak yaşayacağı zararı uygulayalım da aklı başına gelsin. Gelmez yani, bu çocuk çünkü. Bizim geçtiğimiz süreçlerden geçmemiş. Yani biz eğer bir gün aydınlanacaksak yaptığımız hataların da orada etkisi var. Evet, elbette ki bizim çabamız var, elbette ki uğraşacağız. Ama sadece bizim çabamızla olan bir şey değil bu. Bizim çabamızın çok önemli olduğu bir şey, evet, ama sadece onunla değil. Yaptığımız hatalar, bize o hatayı yaptıranlar, tabi burada ara giriyorum, kimse bize bir şey yaptıramaz zorla. Yani o hatayı biz yapmayı seçmişizdir ama içinde bulunduğumuz ortamlardan aslında bahsediyorum. Dolayısıyla hani biz bu kararları alıyoruz ve bazı şeyler öğrendik ama bunları biz tecrübelerimizle öğrendik. Şimdi o karşımızdaki insanın da o tecrübelerle öğreneceğini anlamalıyız yani. Ha, tabii ki o kötü tecrübeleri yaşamışsın. Burada gerçi biraz karışık bir konu bu. Yani mesela Seneca falan çok sevmezler bunu. Yani zorluk görmeyen hayat hani pek yaşanmış olarak sayılmıyor onlar için. Çünkü bir insanın ne kadar güçlü olduğunu şöyle söyleyeyim. Hangi seviyede olduğunuzu test edilmeden anlayamıyoruz. Dolayısıyla bir test gör de bakalım bu çalıştığın şeyleri ne kadar benimsemişsin. Kendini sına diyor aslında stoacılık bize. Ve bu doğru aslında. Yani örneğin ben burada bu kadar konuşuyorum. Yani samimi olduğumuz için. Ama öfkeleniyorum yani. Şimdi buradaki tek fark şu, ben bunun farkındayım. Farkında olduğum için buna mücadele ediyorum. Yani ben öfkelenmesem niye mücadele edeyim zaten? Peki beni öfkelendirecek hiçbir eylem olmazsa yine ben bu hatamın eksiğimi bile farkında olamam ki. Mesela Buda'nın aslında hikayesi öyle başlar. Buda çok bir prens kendisi zaten. Küçük krallıklar var o zaman. O krallıkların birinin prensi. Ve zorluk nedir bilmiyor. Açlık nedir bilmiyor. Yani bir eziyet nedir bilmiyor. Çünkü müthiş bir hayat yaşıyor. Ve o hayattan dışarı çıkmamış. Onun yöntemi biraz daha farklı. Bu hepsini bir anda yaşamaya başlamış. O acıların, sıkıntıların falan. Kendini oraya vermiş. Bu arada oradan da bir yol çıkmamış. Yani onu da söyleyeyim. Kendini falan acı çektirmiş. Böyle mi aydınlanacağım acaba diye aydınlanamamış. Ama ayrı bir konu. Bizim konumuz değil. Ama şunu demek istiyorum. Hiç yaşamıyorsanız, yani sizi öfkelendirecek, heyecanlandıracak, işte tutkulandıracak şeyler yoksa o zaman siz aslında kuvvetli misiniz? Yani bu çalıştığınız şeyleri gerçekten benimsediniz mi, benimsemediniz mi? Anlayacak fırsatınız olmayabilir. O yüzden aslında biraz önce dedim. Yani yaptığımız hatalar bile bizim o tırnak içinde söylüyorum, bilge insan olabilmenin bir parçası. O yüzden bunlarla ilgili hani böyle bir inanılmaz bir pişmanlık yaşamamalıyız. Görmeliyiz, hatırlamalıyız, unutmamalıyız, o ayrı. Ama bunlardan da yararlanmayı bilmeliyiz. Hani geçen hafta duadan bahsederken üstüne tam inemedim ama biraz bahsetmiştim. Yani dualarımız, isteklerimiz bile bu yönde olmalı. Mesela Seneca bundan bahsediyor, diyor ki ben işkence çekmeyi ya da hasta olmayı elbette ki istemem. Ama olur da hasta olursam buna metanetle katlanabilmeyi dilerim diyor. Yani bunu cesaretle katlanabilmeyi isterim ve bunu yapmalıyım diyor. O yüzden hani bu zorluk olayı öyle. Bunlardan kaçamayız. O yüzden bu hani çocuklara falan da bizim yapmamız gereken bunu yaparsan böyle olur, şunu yaparsan şöyle olur demek değil. Çünkü anlamsız yani, anlamayacaklar. Biz onlara doğru insan nasıl olur onu anlatacağız. Onlar gerekiyorsa hatalar yapacaklar. Yani bu arada çocuk yetiştirme uzmanı falan da değilim. Böyle biraz ukalacı oldu ama. Oraya çok girmeyeyim o yüzden, pardon. Genel olarak insanlara bizim doğru insan olmayı göstermemiz lazım ama anlatmayı değil. Kendimiz olarak onu yaşayarak, hani bahsediyoruz ya, Epiktetos koyunlardan bahsederdi. Yediği işte ne kadar çok, atıyorum şu an, ne kadar çok güzel şey yerse kürkü o kadar parlak olur, yünü o kadar güzel olur gibi. Bizim de onu eylemlerimizde o şekilde göstermemiz lazım. O yüzden okuyarak falan dinleyerek olmuyor. Bunları uygulamamız gerekiyor. Bu hem Budizm'in hem de Stoacılığın ortak bir öğretisi yani. Uygulama olmadan olmuyor. Ve uygulama olmak için de öyle kendi başımıza kenara köşeye çekilip aman kimse bana dokunmasın, aman ben şöyle şurada kenarda huzurlu yaşayayım. Hayır, o huzur değil, o sahte bir huzur. Hatta bununla ilgili şöyle bir örnek de verebiliriz. Güzel bir örnek değil, çirkin bir örnek aslında ama bundan da bahsederiz çok az. Mesela bazı insanlar kavga etmekten korkar. Ama neden korkuyor sizce? Dayak yiyeceği için mi? Böyle birçok insan var. Ancak esas kontrol ya da esas erdem şu. Siz galip gelebileceğinizi bildiğiniz bir şeyi yapmadığınızda aslında bir erdem var ortada. Bunu Jordan Peterson da söylüyor. Bu psikolojiyle ilgili de bunun bir gerçeklik payı var. Aynı zamanda bunu Sokrates de bundan Seneca'da bahsediyor. Farklı içeriklerde bahsediyorlar ama Platon'un devletinin ilk 50 sayfasına 60 sayfasına falan bakarsanız orada Sokrates bir şeyden, yani Sokrates ve arkadaşları sohbet ederken bir şey söylerler. Şöyle diyor mesela arkadaşı, yani karşıt görüşte olan. İnsanlar yani eğrilik doğruluktan iyidir diyor. Hatta bunu aramızda hep konuşuruz böyle arkadaş sohbetlerinde, buna benzer şeyler söylenir hep. Hani dürüst adam hep kaybeder. Aslında eğri olanlar hep bir şeyler kazanır. Onlar zengindir, onlar mutludur diyor ya. Şunu söylüyor sonra, eğrilik yapmayanlar da fırsatını bulamadıkları için yapmaz. Ve eğriliği kötüleyenler de yapamadıkları için kötüler. Çünkü başlarına gelsin istemezler diyor. Tabii Sokrates böyle düşünmüyor, ben de böyle düşünmüyorum. Yani Stoacılar da böyle düşünmüyor, Budistler de böyle düşünmüyor. Ama hani genel olarak halkımızda böyle bir kanı var. Buradaki hata şu bu arada, o insanların mutlu olduğunu düşünmemiz. Halbuki zengin insan mutlu insan demek değildir. Hatta çok az bahsetmiştim, üstüne yine düşmeyeceğim. Ne kadar çok şeyiniz varsa, sadece mal mülk değil, ne kadar çok şeyiniz varsa o kadar kaybedecek şeyiniz var demektir. O kadar korumanız gereken şeyler var demektir. Halbuki bizim anlamamız gereken şu. Bizi biz yapan şeyler neler? Beni ben yapan şey benim mal varlığım değil ki. Ama aynı zamanda beni ben yapan şey insanların benim hakkımdaki düşünceleri de değil. Ve bu da çok önemli. Bu önemli derken insan düşünceleri değil. Bizim bunun farkına varmamız önemli. Çünkü yaşadığımız sorunların gerçekten ciddi bir çoğunluğu, tırnak içinde söylüyorum, onur yapmamız, gurur yapmamızla ilgili. Mesela İsa'nın söylediği, hani Hazreti İsa'nın söylediği bir şey var, hatırlarsınız. Bu arada hani ben Hristiyanlığın da Stoacılıktan çıktığını düşünüyorum. İnanılmaz benzerlik var özellikle geç dönem Stoacılıkla erken dönem Hristiyanlık arasında. Mesela İsa'nın söylediği şu laf hem Budizm hem de Stoacılıkla birebir uygundur. Hani sana tokat sol yanağını vurana sağ yanağını uzat demesi. Yani tabii Stoacılık uzat demiyor da, hani demek istediğimi anladınız. Karşılık verme manasında. Bu arada bizim dinimizde de var. Hepsinde yine ortak bazı şeyler. Hani burada demek istediğim şuydu. Onur ve gurur dediğimiz şeyler aslında bizim, biraz sonra geleceğim, bu ana merkezden kopar gibi oldum ama aslında kopmadım, aynı şeylerden söylüyoruz. Onur ve gurur dediğimiz şeyler bizim algılarımızla alakalı şeyler. Şimdi beni ben yapan şey başkalarının benim hakkımdaki düşüncesi değilse eğer, o zaman bu önemli de değildir. Çünkü beni ben yapan şey değil. Dolayısıyla ben bunu kaybedemem. Yani ben onurumu kaybedemem ki. Çünkü beni ben yapan şey zaten, tırnak içinde onur dedim ama, yani başkalarının benim hakkımdaki düşüncelerinden bahsediyorum. İşte bu doğru görüş aslında bizim bu doğru algılarımız. Tabii doğru algı biraz ironik bir kelime ya da kelimeler grubu diyeyim. Çünkü algının doğrusu pek olmuyor. Yani hatta Buda'ya göre algının olduğu yerde yanılgı vardır. Bunu hem Marcus hem Epictetus da söylüyor bu arada. Hatta iyi ve kötü ayrımını biliyoruz, bunu konuştuk hep. Epictetus öğrencilerine diyor ya, iyi ve kötü kelimelerini kullanmayın çünkü muhtemelen yanlış kullanacaksınız. Buradaki en büyük problem de aslında bizim olayları iyi ya da kötü diye isimlendiriyor olmamız. Bu sıfatlar bizim verdiğimiz şeyler. Bunlar bizim yargılarımız. Bunlar bizim yorumlarımız. Bir olay yalnızca olanın bilgisini taşır. Ne olursa olsun. Deprem oldu. Deprem olması iyi değildir. Deprem olması kötü değil. Deprem olması bir bilgidir. Deprem oldu. Şimdi siz depremde evim yıkıldı dersiniz. Bu sizin yorumunuza göre kötü olabilir. Bir başkasına göre iyi olabilir. Yani kim can kaybı olmadığını düşünerek söylüyorum. Ya da can kaybı olmuştur ama oradakiler çok ahlaksız insanlardır. Biri o iyi oldu der, diğeri der ki olsun, o da Allah'ın kulu der. Demek istediğim şu, olaylar orada durur ama herkes başka pencereden baktığı için herkes başka bir şey anlar. İşte o yüzden aslında bu da tam olarak o olayın bir şey taşımadığı anlamına ve bizim onu eklediğimiz anlamına geliyor. İşte burada şöyle bir sıkıntı başlıyor. Biz bu işi tam beceremiyoruz. Yani mesela benim aklıma ilk gelen şu, biz bir olayı yorumlarken, yargılarken, ki yapmamamız lazım ama yapıyoruz illaki. Amaç zaten bunu minimuma indirmek. Belki silemeyiz. Bir zaman aralığı içinde düşünüyoruz. Yani yaşanan olayın, bakın şöyle söyleyeyim. Şimdilik biz kötü dedik bir şey. Bir şey oldu dedik. Çok kötü oldu dedik. Aynen bunu söyledik. Bu olayın yaratacağı silsileyle 3 sene sonra, 4 sene sonra başımıza ne geleceğini biliyor muyuz biz? Hayır. Belki de buna kötü diyen zihnimizle oluşacak olaylara da iyi diyeceğiz bir gün. Bu da aslında tam olarak bizim algılarımızın doğru olmadığı anlamına gelmiyor mu? Buna benzer şeyler. Yani çünkü bir kere yanılıyorsanız bu arada hep yanılıyor olabilirsiniz. Bunun önünde engel yok. Stoacılar ama ya da Budistler aslında şöyle bir inanca sahipler. Olması gereken şey oldu. Evet oldu, belki şu an bu bakış açısıyla hoş görülmüyor ama bununla başa çıkabilecek güce sahip miyim ben? Sahibim. Peki ben bunu kötü yorumlarsam, aklıma spesifik bir olay gelmediği için yani çok da örnek gösteremiyorum onu ama ben bu negatifleri beslersem sürekli bunun bana bir yararı var mı? Yok. Çünkü aslında hepimiz amacı mutlu olmak yani en nihayetinde hem Budizmin hem de Stoacılığın. Ve geçen hafta mesela konuştuk. Dalai Lama ve Desmond Tutu'dan bahsetmiştik. Hani bir araba önlerine kırıyor. İşte ondan sonra sorular nasıl dayanıyorsun? Belki de diyor çok acil bir yere yetişmesi gerekiyordur. Evet. Bilmiyoruz çünkü ne yapacağını. Şimdi ben ona ilk aklımıza gelen genelde hani bu ne ekersen onu biçersin lafı gibi. Düşüncesiz diyoruz o adama. Bencil diyoruz. Biz insan değil miyiz diyoruz. Biz de yola gidiyoruz falan filan. Doğru, haklıyız da bu arada. Düşüncesiz bir davranış. O davranış düşüncesiz. Ama biz hiç düşüncesiz bir şey yapmadık mı? Bir, muhtemelen yaptık. İki, gerçekten çok sıkışık bir durumda olabilir mi? Olabilir. Bunu işte düşünmüyoruz biz. O yüzden böyle olması gerekiyormuş dedik. Bizim başımıza bir şey gelmiyor aslında. Şimdi Stoacılığa biraz döneyim. Stoacı bize şunu söylüyor, hatırlatalım. Hiç kimse bize zarar veremez. Neden zarar veremez? Hiç kimse bizden bir şey alamaz. Niye? Çünkü beni ben yapan şeyleri alamazsın ki benden. İnsanı insan yapan şeyleri insandan alamazsınız. Stoacılar buna inanmıyor yani. Dolayısıyla benim zamanımı da alamazsın. Bu arada zamanımı alırsın çünkü zaman bana ait değil. Sırada yerimi alabilirsin. Miras hakkımdan kendini alabilirsin. Bunların hepsini alabilirsin ama bunlar beni azaltan şeyler değil bunlara. Sen sahip olduğunda beni azaltmıyorsun. Aksine şöyle düşünebiliriz. Sen üstündeki yükleri arttırıyorsun. Gereksiz yükler yüklüyorsun üstüne ve bunların sıkıntısını yaşıyorsun sonra. Hani çok basit de olsa bir zenginlik demiştik ya, ya da fazlalık diyelim, zenginlik değil. Zenginlik o değil çünkü. Sen kendine korkular, sıkıntılar yaratıyorsun aslında. Dolayısıyla şunu hatırlayalım biz aslında yani. Yani şunu hatırlayalım derken unutmayalım. İnsanların yorumlarıyla çok fazla ilgileniyoruz. Onların önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama Marcus bize bir şey söylüyor. Diyordu ki herkesin diyor fikirleriyle ilgilenme. Sen doğaya uygun yaşayanların fikirlerini ciddiye al. İşte doğru bakış bu. İrade gibi. İrade neydi? Pardon, iyi olan neydi? İradenin doğru kullanımıydı. Doğru bakış sahibi olursak iradenin doğru kullanımıyla yanlış kullanımı arasındaki farkı görebiliyoruz. Aslında tam olarak en azından ben böyle çıkarıyorum. Bunu söylüyor bize. Belirli eylemlerin, belirli yorumların beni nasıl besleyeceğini görürsem eğer önceden, o zaman onları seçme hakkına sahip olabilirim. Şimdi burada tabii başka şeyler de önemli. Orada farkındalık çok önemli. Acele etmemek ve bunu tartmak önemli. Ama bunu yapabiliriz. Bu bizim elimizde. O zaman şöyle bir özet geçelim. Aslında doğru görüştüm ama aslında tam olarak tam başladığım buydu. Yani bir başlangıç noktası yaratıp ondan sonra sohbet etmekti. Çünkü dedim, teknik değil bu yaptığımız şey. Ama doğru görüşü sonunda ben güzel bağladığımı düşünüyorum. Yine hatırlayalım. İyi bir insan derken biz iradenin doğru kullanımı demiştik. İradenin doğru kullanımı da şu aslında. Hani ne kadar kendini tanımak. Bir insan, Sokrates bize diyordu ya. Daha doğrusu Sokrates'in tapınağında, çok düzeltiyorum. Sokrates'in gittiği tapınakta, Delphi tapınağında yazıyordu. Kendini tanı diye, kendini bil. Bir insan kendini bil ne demektir? İnsanın ne olduğunu anla. Senin ne olduğunu anla. Seni yaratan şey, yaratan derken seni, sen yapan şeyler ne? Sana ait olan şeyler ne? Ve insana ait olan tek şey iradesiydi. Epiktetos'un söylediği bu. Stoacıların söylediği bu. Bu arada Budizm'de seçme gücü der. Aynı şey yani. O halde beni ben yapan buysa, beni ben yapan param değil, beni ben yapan onurum değil, insanların benim aklımdaki fikirleri değil, benim zamanım değil, ne kadar uzun yaşadığım değil. Bunlar değil, irademiz. Ve irademiz de seçme gücüydü, anlamlandırma gücüydü. Hatırla, algı aslında bu. İradeyi doğru kullanırsak, biz iyi bir insan oluyoruz. Ya da iyi bir eylem oluyor tırnak içinde. İradeyi kötü kullanırsak, yanlış kullanırsak pardon, kötü bir eylem oluyor. Yani bir olay olduğunda, Seneca'nın korkuyla ilgili konuşmuştuk daha önce, Seneca'nın sözlerinden bahsetmiştik. Olmayan bir şeyi olmuş gibi yapıyoruz. kendi kendimize sıkıntılar yaratıyoruz. Bu bizim irademizin yanlış kullanımı oluyor. Neden yanlış kullanımı? Çünkü mutsuz oluyoruz. Çünkü bir gerçeklik yok. Bu bizim yorumumuz. Böyle bir şey olup olmadığı belli değil. Biz var olduğunu düşünüyoruz sadece. Kendimiz yaratıyoruz yani. Bu sıkıntıların kaynağının çoğu bizimle alakalı. Bunu anlamamız lazım. Aslında özet bu. Doğru bakış, bu olaylara öyle bakmalıyız ki bunun sıkıntı yaratmadığını anlamalıyız. Çünkü böyle olması gerekiyordu. Böyle olsun. Ne kaybedebilirim? Hiçbir şey kaybedemem ki. Zaten beni ben yapan şeyleri benden alamıyorlar. Ve beni ben yapan şey o kadar kuvvetli ki ben bu olaydan yarar bile sağlayabiliyorum. Ben diyorum ki tamam, ne yapabilirim? Yani bu arada biraz daha teknik olsun. Şöyle diyelim. Başımıza gelen her olayda bizim sormamız gereken soru şu. Ben bu konuyla ilgili ne yapabilirim? İyi kötü falan bunları boş verelim. Ne yapabilirim ben? İşler kötü gidiyor. Ne yapabilirim? Allah kahretsin, çok şanssızım. Çok kötü bir döneme denk geldim. İnsanlar ne güzel yaşıyorlar. Ben burada doğmuşum. Ya da benim ailem şöyle. Benim tam ne yapabilirim ben? Şikayet ederek bir şeye varamıyoruz. Ben de ilk sorumuz bu olma. Ne yapabilirim? İyi ya da kötü değil. Ben şanslıyım. Ben şanssızım. Aman ne kadar bahtı. Şu şöyleydi. Bu böyle. Hayır, ben ne yapabilirim? Ne yapabiliriz biz? Bizim elimizde olanlar ne? İrade. Görünümleri anlamlandırma gücü. Olaylardan güçlenerek çıkabilme gücü bizim elimizde. Çünkü her olayda, daha önce de konuşmuştuk, illaki bir özelliğimizi güçlendirebiliyoruz. Ve yine daha önce söylediğimiz gibi, her ne olursa olsun, kimse benim elimden istediğim gibi davranma gücünü alamaz. İstediğim gibi davranma derken de, hani buradan yarar sağlamak istiyorsam yarar sağlarım. Ne kadar kötü durumda olsa da birine el uzatmak istiyorsam el uzatırım. Ben olmak istediğim insan kimse, onu olmak için elimden geleni yapabilirim ve bunu kimse benim elimden alamaz. Bunları yapabilmek için de işte bu doğru görüşlere sahip olmamız lazım. Yoksa ne yazık ki, hani böyle filmlerdeki gibi kötücül güçler, iyicil güçler vardır ya, bu kötücül güçler biraz şey gibi oldu, gibi dizisindeki gibi. Kötücül kadim bir güç. Bu güçler çalışıyorlar yani. Ve biz bunlara yatkınız, ne yazık ki yatkınız. Dediğim gibi belki toplumsal bir sorundur bu. Ya belki sosyolojik bir altyapısı vardır ama biz yatkınız. Negatife, karamsarlığa, şikayete çok yatkınız. O yüzden ekstra çaba göstermemiz lazım. Bunları düşmemek için. O yüzden olayları doğru görmeliyiz. Bunları doğru görmediğimiz sürece kendi kendimizi kötü besleriz. Bu da öyle enteresan bir enerji ki yayılıyor yani. Mutluluk da yayılıyor ama bu daha acayip yayılıyor. Çünkü insanların enerjisini düşürüyorsunuz. Çok basit örnekler düşünebilirsiniz ya. Günlük hayatınızda işe gittiniz, biri geldi, yüzü gülüyor mesela. Size günaydın dedi, nasılsın dedi, ilgilendi. Nasıl hissedersiniz? Bir de biri geldi, başladı of puf çekmeye. Gene geldik buraya. Öf yapıyor falan. Ne kadar düşürücü değil mi? Anında düşürüyor insanı. İşte buna izin vermememiz lazım. Aslında belki de onu görür görmez şunu demeliyiz. Ben onu yapmaya çalışıyorum örneğin. Ne kadar mutsuz bir insan diyorum içimden. Yani ne kadar mutsuz ki böyle davranıyor. Yani yapabiliyorsam iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorsam iyilik diliyorum en azından. Ama onun beni etkilemesine izin vermemem gerekiyor ve buna çabalıyorum. Ama biraz önce dediğim gibi bunları fark etmiyorsak eğer, o zaman neyi geliştireceğimizi de bilmiyoruz ve hepimizde geliştirecek bir şeyler var. Dolayısıyla doğru görüş dediğimiz buydu. Algılarımızla ilgiliydi yani. Bu algılarımıza çok güvenmeyelim. Her zaman da soralım. Acaba doğru mu anlıyorum? Acaba daha doğrusu şöyle diyelim. Acaba yanlış anlıyor olabilir miyim? Bu konuda hatalı olabilir miyim? Çünkü olabiliriz. Ve bunu kabullenmek bu arada insana bir alçak gönüllülük de katıyor. Çünkü malum çoğu insan kendini çok yüksekte görüyor. En akıllı, en güzel kendisini görüyor. Ya buna çok karşı değilim ama bu diğerlerini küçük görmekle denk düşmeye başladığı noktada sıkıntı oluyor. O alçak gönüllülük bize şart. O yüzden şunu hatırlayalım değil mi? Biz yanılıyor olabilirim ya. Ben şu an yanılıyor olabilirim. Ben bu olayı yanlış yorumluyor olabilirim. Neden bunu yapayım ki? Çünkü zaten bilmiyorum gerçek olup olmadığını. Bugünlük bu kadar aslında. Haftaya hangisini söyleyeceğimi bilmiyorum orada. Ezberimde yok 8 tanesi de. Ama bu seriden gitmek istiyorum. Eğer demeyeyim, bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bence güzel konular. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.